Ayrım 14, Bölüm 14, Deylem, yazan Richard Mordaunt. Sayfa 261. Tahran'dan Aşkavar'a doğru yola çıkacağımızdan önceki öğleden sonrayı evinin bahçesinde geçirdiğimiz Bay Albuye, Deylem konusunda bizi ateşlendirmişti. Dağ köylerindeki define avlarıyla ilgili hikayeler bizi bu bilinmeyen medeniyetin sırlarını araştırmaya teşvik etmişti. Bu arada evinde anlattığı hikayeleri doğrularcasına Luristan bronzları, Hazar çanak çömlekleri ve metal heykeller vardı. Diğer dörtlü eve döndükten sonra Mike, Jia ve ben Land Rover'i yiyecek ve filmle doldurduk. Sonra tavsiye mektuplarımızla birlikte Siyakal'den Hazar Denizi'ne 400 kilometrelik bir yolculuk yaptık. Haritalarımıza göre burası dağların bu bölümüne açılan tek geçitti. Aşkavar'daki köylülerin Şavak'taki gümüş ve altınlara dair anlattığı hikayeler ne kadar gerçekti ve Marabu hala güçlü bir feodal beye ait bir mevki miydi? Akşam geç saatte Siyakal'e vardık. Hiçbir zaman kaybetmemek için Bay Albuye'nin dindar bir sufi olan erkek kardeşinin misafirperverliğinden kaçıp köyün çamurlu yollarını geçerek Bay Delar Çant'ın evine gittik. Bize onun muhtar olduğu için bölgeler ve Tahran'daki toprak beyleriyle bağlantıyı kurduğu söylenmişti. Bu mükemmel bir başlangıçtı. Bizi üçgen çatılı ve temiz evine Esaş davet etti. Bu Esaşların yükseltisi orada yaşayan insanları vahşi hayvanların saldırılarından ve kış sularından koruyordu. Bir tarafta odadan odaya bir korkuluk uzanırken diğer tarafta yaz uykuları için balkon yapılmış. Bay Delarçan tüm diğer İranlılar gibi büyüleyiciydi. Jah dağları geçme şansımızın ne kadar olduğunu sordu. Amacımızı ona okuttuğumuz tavsiye mektuplarından biliyordu. Ama yaptığı yorumları anlamamız pek mümkün değildi. Yağmurun bu aralar ekinleri mahvettiğini ve taşmış nehir sularını aşmanın imkansız olduğunu söylüyordu. İki hafta içinde yollar belki açılabilirdi ama Deylem'e ulaşmak için nehirlerden sayısız defalar geçmek gerekiyordu. Bizi bu yolculuktan vazgeçirmek için bir neden olabilir miydi? Bu arada sessiz sedasız hazırlanan akşam yemeği yandaki odaya getirilirken aşağıdan gelen gürültüler tüm sessizliği bozdu. Balkona çıktık ve tahta sandıkların alçak saçakların altına getirilmiş iki el arabasına dikkatli bir şekilde yüklendiğini gördük. Geldiğimizde fark etmemiştik ama şimdi lambanın ışığı onları görmemizi sağlıyordu. Belli belirsiz figürler asma kilitlerle uğraşıyordu. Sonra aniden çamurluktaki Japonville yazısını gördük. Birkaç dakika sonra da üç adam ve bir kadının merdivenleri çıktığını gördük. Solgun yüzleri onların Japon olduklarını ortaya koyuyordu. Tanıştırıldık. Albuye'nin bu bölgede başka ülkelerden arkeologların olduğuna dair anlattığı hikaye doğruydu. Japonlarla aramızdaki konuşma beceriksiz ve bilgilendiricilikten uzaktı. Başardıkları işler ortadaydı ve bizim gelişimiz onlar için hiç hoş olmamıştı. Rutubet ciplerini çalıştırmalarına engel olduğu için oradan hemen o an ayrılamıyorlardı. 10 dakika kadar sonra dördüncü bir adamla buluştular. Jah bize o adamın hükümetin iç hizmetler servisinin temsilcisi olduğunu söyledi. Akşam yemeği biter bitmez sabah Tahran'da olmak istediklerini söyleyerek kalktılar. Yarını bekleyerek hiç de rahat olmayan bir uyku çektik. Hala yağmur yağıyordu ve bizi sürekli olarak Tahran'a geri dönmeye zorlayan isteksizliğimiz iki şey gerçekleşmeden önce bunu başaramadı. İlk olarak Bay Delar Çant bize Deylem'deki mezarların birinden alındığını söylediği mükemmel bir altın kolye gösterdi. İkincisi de burada olduğumuz süre içerisinde elimize değersiz bilgilerle dolu bir tanıtım kitapçığı geçmişti. Böyle bir toplumda ufak sırlar kişiden kişiye aktarıla aktarıla abartılı efsanelere dönüşür. Ama bizim bilgi kaynağımızın güvenilir bir yüzü vardı. Bugün yaşayan biri değil. Deylem İmparatorluğu'nun muzaffer geçmişinden biriydi. Haşhaş piposundan derin nefesler çekerek Japonların burada kazı yaptığını anlattı. Ancak orada yaşayan ulaşılmazlıklarını güvence altına almak istiyor ve topraklarını kazmak isteyen arkeologlardan yüksek ücretler talep ediyorlardı. Tahran'a dönüşümüzle birlikte Jah sağlık hizmetlerine geri döndü. Şansımız yaver gitti ve arkadaşlar aracılığıyla 3 hafta boyunca bize rehberlik edecek başka bir İranlı bulduk. 3 hafta boyunca medeniyetten uzak kalmaya gönüllü birini bulmak pek mümkün olmadığından, yeni rehberimizin geçmişinin bu işi yapmak için uygun olup olmadığını pek irdelemedik. Onu K diye çağırabilirdik. Orta yaşlı, çiçek bozuğu olan ve yavaş ve hafif bozuk İngilizce konuşan bir adamdı. Bitkilerin insan hayatında duygusal bir yerinin olduğu, İran'da hala dev insan kitleleri ve onların hayvanları kontrolsüz bir şekilde göç hayatı yaşıyorlardı. İnsanlığın toplumsal evriminden tamamen kopuk bir şekilde farklı geleneklerini devam ettiriyorlardı. İş başına gelen yöneticiler onların hayatlarını belli bir şekilde organize edememişlerdi. Gökyüzü bu insanların çatısı, yeryüzü de zeminleriydi. K bize Khanların İran'dan sürüldüğü zamana kadar Kaşgai topluluğunun mali danışmanlığını yaptığını söyledi. Daha sonra Musaddık zamanında sürülmüş ve Cenevre'ye sığınmıştı. Dil yeteneği ana vatanına tercüman olarak dönmesini sağlamış ve 50'lerin sonunda Amerikalı jeologların tercümanı olarak İran'ın kuzeyine gelebilmişti. Tahran'dayken Albu Yehin villasına yine gittik ve Siyakkal'de kazı yapma iznini alırken yaşadığımız zorluklardan söz ettik. O da bize Deyleme Vadi'nin sonunda Aşkavar'dan Pul-i Rud'un 32 kilometre kadar batısından girebileceğimizi söyledi. Daha fazla iyi niyet mektubuyla birlikte yeniden yola koyulduk. Bir dağ köyü olan Amles'e yapılan uzun ve sarsıcı yolculuk hem bizim hem de Kaan'ın ömründen ömür götürmüştü. Kaan bize İsfahan ve Şiraz civarındaki düzlüklerde ve dağlarda yapılan kabile savaşlarını ve yeterli beslenemeyen halkların hikayelerini anlatıyordu. Bu hikayeler bize eski ahitte geçen öyküleri hatırlatmıştı. Roverimizi manavın ellerine bırakıp katırlarımıza bindik ve dağların ormanlık eteklerine yöneldik. Tırmanış dikti ama manzara güzeldi. Kertenkeleler ve yılanlar zikzaklar çizerek yanımızdan geçiyor. Mavi ve koyu kırmızı ve altın rengindeki kelebekler dağın manzarasına parlaklık kazandırıyordu. Zaman geçtikçe birçok katır kervanı gördük. Dağın zirvesinden kopan bir kaya parçasından yapılmış bir çayhanede durduk. İranlılar gün içindeki birçok saatlerini çay içmeye ayırırlardı. Bu zengin ya da fakir tüm İranlıların ortak zevkiydi. Katırcılık yapan ailelerin isimlerinin oyulduğu tahta bankların yanında yabancılar için küçük bir oda vardı ama biz yere oturup bağdaş kurmayı tercih ettik. Yukarıya baktığımızda mutlu ve sıcak yüzlerin kaba ve kirli elleriyle küçük bardaklara şeker atıp karıştırdıklarını gördük. Boş çay bardakları fokurdayan semaverin yanında titriyordu. Kararmış bir çaydanlık közlenmiş ateşten alınıyor ve semaverden alınan sıcak suyla demleniyordu. Hiç kimse kaç bardak çay içildiğini saymıyordu. Ama yere çömelmiş çaycı içilen her çay başına bir boncuk sayıyordu. Bir bardak çay bir riyaldi ve hiç kimse onun dürüstlüğünden şüphe duymuyordu. Ayrılmadan önce ben küçük bir çocuğun flütünden çıkan güzel bir melodiyi teybe kaydetti. Bunu gören diğer çay içiciler en iyi flüt çalanı bulmak için yarışmaya başladılar. İmdadımıza yetenekleri tartışma götürmez bir derviş yetişti. Bu yehde yaptığımız yolculuğun geri kalanında güzel halk türküleri söyleyen aşk ve nefret öyküleri, bir kralın doğumu ve iki kardeşin kıskançlığını anlatan bu derviş de yanımızdaydı. Eskiden bir beye ait olan, şimdi ise katırcılar için han olarak kullanılan bir yapıda geceyi geçirdik. Hemen yakında Şah Abbas Köprüsü'nün kalıntıları ve nehrin ilerisinde eski bir kervansaray vardı. Bu yehe gün ortasında vardık ve direkt olarak bir eve götürüldük. Evde yaşlı bir kadın da vardı. Gelişimizin sebebini öğrenmek onlarda büyük bir heyecan yarattı. Birçok insan gelip rehberimiz olmayı önerdi. Bu yehte daha önce kazı yapıldığını ama önemli bir şey çıkmadığını öğrendik. Köylüler yerin altından tabak ve kılıç benzeri şeylerden daha önemli şeyler çıkacağını ummadıklarını söylediler. Ancak burada kazı yapmamızı çok istediklerinden bize marabu, şavak, diarzan, espreylerden söz edip Deylem köylerinden yayılan hikayeleri anlattılar. Sonra buradaki medeniyetin merkezini belirlemeye çalışırken gerçekten değerli olan bulguların Deylem ve Aşkavar belgelerini birbirine bağlayan Şahru'da yakın köylerde bulunduğunu bilmek önemliydi. Belki de en önemli köylerden oluşan bu kordonun merkezinde adı Mezarbaşı anlamına gelen Pir Kuh köyü vardı. Zaman geçtikçe bilgiler küçük soğuk odamızda damlıyordu. Önemli bulgularla ilgili sırlar komşu köyler arasında bir perde yaratıyordu. Tüccarların ve uzun süredir buralarda olmayan toprak beylerinin bakış açısından buralar altın ve gümüş bulunacak yerlerdi. K, tüm bunları tuhaf bir sessizlikle tercüme ediyordu. Yalnızca çocuklarına götürmek için mücevherlerle bezenmiş bir kılıç bulmayı ne kadar istediğini söylediğinde bu sessizliğini bozdu. Mike ve ben sabah uyandığımızda köye çökmüş yoğun bir sisle karşılaştık. Fırıl fırıl dönen bulutlar aniden az olsa dağıldı ve görüş açımız biraz açıldı. Bu yehde daha önce yapılan işlerin neler olduğuna bakmak için yola koyulduk. Etraf çok garip görünüyordu. Birden bol çukurlu ve taş levhalarla dolu hafif kamburlaşmış bir zemine geldik. Bu taşlarda, bu çukurlarda bir düzen ya da sistem olduğuna dair hiç iz yoktu. Yerdeki bu tahribat yaklaşık 125 metrekarelik bir alanı kaplıyordu. Bu görüntü bizi şaşırtmıştı. Bu çukurlar tavşan ve tilki yuvalarına çok benziyorlardı ve toprak kumlu olduğu için rahatlıkla kazılmışlardı. K aracılığıyla 6 ay önce yapılan ikinci kazıdan bu yana hükümetin burada kazı yapılmasını yasakladığını öğrendik. Polis dağlık bölgeleri kolaçan ediyor ve köylülerin hazineleri yağma etmesinden tedirgin oluyordu. Bu mezarları yağmalamak gerçekten de çok cahilce bir şeydi. Bu arada kazı heyecanı köylere de sıçradı. Şimdilik yalnızca köylülerin en cesurları harekete geçmişti ama bazı yerlerde toprak beyleri yasalara açıkça meydan okuyarak kazı partileri düzenliyorlardı. Öğlen yemeğinde bu yehte kazı yapabileceğimize dair almış olduğumuz iznin bize sağlayacağı avantajdan bahsettik. Köy tüccarlardan ve toprak beylerinden çok fayda görmemişti ve bize ihtiyaç duyuyorlardı. Görünüşe göre para her zaman yükselen yıldızlı ve tüccarların bu çok uzak bölgeye gelme gibi bir niyetleri yoktu. Takımları organize ettik, demirciler kazma ve kaldıraçları yaptılar ve çukurluk bölgenin bir ucunu seçti. Mezarlar ortalama olarak yerin 1,5 metre kadar altındaydı. Bazıları büyük çevreye doğru yayılanlar da biraz daha küçüktü. Mezarlar tabaka tabakaydılar ve tabaka bir altındaki ile 2 adımlık taşlarla ayrılmıştı. Bazısının 3 tabakası vardı ve yerin 4.5-7.5 metre kadar altına iniyorlardı. Bunların içinde hiçbir şey bulmamak pek mümkün görünmüyordu. Ama köylüler önemli hiçbir şey bulunmadığında ısrar ediyorlardı. Ancak mezarların tam olarak ne zamana ait olduğunu saptamak için sistematik kazı ve çanak çömleğin düzelmesi şarttı. Adamlarımız saatlerce çok sıkı bir şekilde çalıştılar. Bir ara bir köylü kazdığımız yerin kendisine ait olduğunu söyleyerek bize kızmaya başladı. Terleyen kazıcılar onu pek dikkate almadılar. Bu topraklar Bay Albu'ya aittir ve bu adam sadece orada çalışan bir köylüydü. Ama onlar kazdıkça topraktan daha fazla patates çıkıyordu. Ve Allah'a dua eden biraz önceki adam atıldı ve patateslerini bir çuvala doldurmaya başladı. Biz de başka bir yere geçtik. Nereye baksak çizgiler ya da dikdörtgenler boyunca yapılmış mezarlar görüyorduk. yer bir platform şeklinde biraz yükselmişti. Ortada bir yerde bir çalı kümesi ortaya çıkıyor ya da yabani otlar her yeri kaplıyordu. Tüm öğleden sonra sis her tarafa boğucu bir şekilde çökmeden ve hava çok soğumadan önce bir savaşçının mezarına benzeyen yeri açtık. Kalın toprak siyah kilden işlenmiş tabaklara yapışmıştı. Bu tabakların birkaç tanesi elimde ufalandıktan sonra elime geçen diğer objeleri kullanışsız malzemeyle çalışan bir heykeltıraş titizliğiyle incelemeye çalıştım. Bronz bir toka, yüzükler, muskalar, biraz aşınmış tepeli ve oymalı ve uzun bir kılıç. Bu bölgeye sulama kanalı yaptıkları için orada yaşayan insanlara da içten içe kızıyordum. Kanal birçok mezarın suyla dolmasına neden olmuştu. Akşama doğru arkeolojik değerleri olan tüm bulguların daha alçak mezarlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ama vakit çok geçti. Hava kararmış ve bulutlar bir an için güneşin zayıf ışınlarıyla kuru zemin arasında kalmıştı. Deylem köyüne doğru baktığımda Şahmud'un uzun yaz geceleri boyunca usulca ilerleyen kıvrımlı gümüş akıntısını görebiliyordum. Dürbünümle nehrin en yakın kıyılarına odaklandım ve nehrin aşağısındaki kuru bölgeye doğru akan küçük dereciklerin zikzaklar çizdiğini gördüm. Gümüş ya da kahverengi görünmüyordu. Gürüldeyen çamurlu bir akıntı şeklindeydi ve nehirlerin birleştiği Sipul'deki bölgeye alüvyon taşıyorlardı. Kehanetler kötüydü. Muson rüzgarları gelecek ve dağların uzun bir süre terk etmeyecekti. Kar ve yağmur bölgeyi hiç kimsenin kaçamayacağı bir bataklığa çevirebilirdi. Ertesi gün sabah erkenden Mike'la durumu tartıştık ve zaman çok dar olduğundan bölge hakkında öğrenebildiğimiz her şeyi öğrenmeye karar verdik. Ve böylece bölgedeki medeniyetlerle ilgili elimizde bir şey olacaktı. Ancak K ve Mike'ın o sabah saat 7'de Marabu'yu terk etmeleri için eldeki tek neden bu değildi. K'ya duyduğumuz güven günden güne azalıyordu. Söylediğimiz bir sürü şeyi İran dilinden birkaç kelimeyle çevirmesi bize tuhaf geliyordu. Eğer onun dürüstlüğünden şüphe duyuyorsak işlerimize yalnız devam etmemiz ne olursa olsun daha iyi olurdu. Aşkavar ve Alamut'ta yaptığımız araştırmaların hepsinin Tahran'dan denetlendiğini biliyorduk. Bu tip belirli bölgeleri arkeolojik gezi yapanlara genellikle İç Güvenlik ve Arkeoloji Enstitüsü'nden görevliler eşlik ederdi. Kazıcılarım çalışmaya devam ediyordu. Her saat bu keşfedilmemiş medeniyetin merkezine yaklaştığımıza dair emareler çoğalıyordu. Ve belki de burası Aşkavar'a ve daha önceki keşiflerimizden Lotosan'a ve Kaşan'a kadar uzanıyordu. Mala ve bıçaklarla dikkatlice kazarak, kazıcıların daha önce kazdığı yerlerden çok sayıda tabak, çanak, çömlek çıkardım. Bazen tabaklar ve lambalar dalda sallanan armutlar gibi yere düşüyordu ama bazı örneklerse orijinal hallerini korumuşlar ve belki de nemli yüzeyleri en son 3000 yıl önce güneş görmüştü. Mezarlardan birinin büyük bir aileye olduğu dört bölmeye ayrılmasından belli oluyordu. 37,5 santimetre yüksekliği olan üst çapı 25 santimetre, taban çapı da 20 santimetrelik etkileyici bir kase bulduk. Küçük ve yuvarlak parçalar kulak benzeri çıkıntılar yapmıştı ve bu kulaklar bu güzel objenin tutulmasını sağlayan iki tane kulp oluşturmuştu. Görünürde hiç bağlantı yoktu ve sap kaseyi yuvarlak bir dayanaktan destekliyordu. Bir çift elin bir kasenin sapını sıktığını ve her tarafını şekle soktuğunu hayal etmek çok güç değildi. Yine Hazar kilinden yapılmış başka bir obje de bir testiydi. Garip bir şekilde oranlanmıştı ve kapaklarıyla birlikte bir çaydanlığı hatırlatıyordu. Gaga benzeri bir çıkıntı da vardı. Yoksa bu soyu tükenmiş bir kuş izi miydi? Temizlediğimizde yanlarda uzun kuş gagası ve uzun kuş boynu olduğu izlenimini uyandıran geometrik şekiller belirmişti. Zor geçen bir gün sonunda çok sayıda ilginç bulgu elde etmiştik. Ama hiçbirisi çok büyük öneme sahip değildi. Akşam yemeğini bölgedeki tek dükkan olan Ali Şukavar'ın yerinde yedim. Odanın havası iç bayıltıcıydı ama hiç pencere olmadığı ve duvarlar balçık tuğlalardan yapıldığı ve gecenin soğuk havası sadece kapıdan girebildiği için bu çok normaldi. Zemin de duvarlar gibi balçık ve çamurdan da halılar ve dağ kilimleri doğal görüntünün bir parçası gibiydiler. Sineklere uyarı amacıyla sinek savar spreyimden sıkıp sıkamayacağımı merak ediyordum. Yemek, çay, mask, ekmek ve tatlı niyetine reşten getirilen şekerden oluşuyordu. Her 5 dakikada bir içeriye ayakkabılarını çıkararak, bu saygı gösterisi olarak bilinen bir Orta Doğu adetiydi, biri giriyordu. Aile yaklaşık 17 kişilikti. Aslında evin koridoru sayılabilecek ana odada yerini alıyordu. Aile üyelerinin çoğunluğu uzun, dağınık saçlı, kendilerine çok bol gelen kırmızı, yeşil ve turuncu pijamalar giymiş, eskimiş yelekler ve şallar takınmış ve burnunu çeken çocuklardı. Yeleklerindeki düğmeler mum ışığı altında parıldıyordu. Bu düğmelerden bazıları mezarlardan alınmıştı ve belki de yüzyıllarca öncesinde yapılmışlardı. 2 gün süren dikkatli çalışmayı yapılan köy turu izledi. 2. gün kazdığımız mezarlara doğru gelen üniformalı ve silah taşıyan bir atlı gördüğümde şaşırdım. Canım sıkkın bir halde kazma işini organize eden köylüye işaret yaptım ama herkes kaybolmuştu. Soruşturmaya muhatap olacak kişi olmaya razı olmadı ve tıraşsız yüzleri olan adamlar kazı yapmaya başladılar. Marabu'daki Toprak Bey'i polise haber vermişti. Yarım saat sonra Mike geldi. Onun hikayesi de sürekli olarak yaşadığımız, aynı zamanda da renkli ve şaşırtıcı hayal kırıklıklarından biriydi. Buyeh'ten ayrılıp Marabu'ya gitmemiz konusunda ısrar ediyordu. Oranın göz alıcı ve ilham verici olduğundan ve herhangi bir kazı yasağı olmadığı için kazının ulaşılması zor bir başarıyla tamamlanacağından dem vuruyordu. Marabu'da çok fazla mezar yoktu ama çok sayıda lahit ve yerin metrelerce altında birbirlerine tünelle bağlı mahzenler vardı. Ona sadece biraz göz atması için izin verilmişti ve K onu burada değerli ne varsa tüccarların alıp götürdüğünü ikna etmişti. Marabu'nun ötesindeki köyde de benzer bir durum vardı. Ancak Şahrud'un diğer yakasındaki Pir Kuh köyü nehir geçilmez olduğundan daha araştırılabilir bir durumdaydı. Monajimi adındaki bir adamın evinde kalmışlardı. Mike'ın yaptığı avluları ve hizmetkarların kalacağı odaları olan ormanlık bir vanın tam ortasına yapılmış izole, feodal bir konak. Tanımı bu bölge için biraz olağan dışı duruyordu. Ama daha sonraki süreçte oraya vardığımda bundan daha kesin bir tarif yapılamayacağına kanaat getirdim. Monajimi dağ hayatı ile ova hayatı arasında kalmış yaşlı ve eğitimli bir adamdı. Şah'ın babasının selefinin mali danışmanlığını yapmıştı. Şah'ın devletten kaçtığı dönemde onu Marabu'daki evinde saklamıştı. Monajimi Mike'i ağırlamış ve haşhaşi çanak çömleklerine olan ilgimizi duyduğundaysa vadide çok sayıda cam eşya olduğunu söyleyerek onları vadiye yollamıştı. Mike'ın tüm aletleri ve kazacak adam sağlamasına rağmen son anda bir şeyler olmuş ve bundan vazgeçilmişti. Yoksa bu Kaan'ın tercümanlığıyla mı ilgiliydi? Ayrıca Mike'da Kaan'ın Jonah Jimmy'den daha iyi İngilizce bildiğine dair de ciddi şüpheler oluşmuştu. Mike orada o gece ve ertesi sabah kaldı. Zemindeki hem hayatımız boyunca çekeceğimiz bir romatizmaya neden olabileceğinden aynı kamp yatağında yattık. Pek rahat değildi ama saatlerce sessiz bir şekilde konuşarak bu santranca benzeyen gezide neler yapacağımızı planladık. 2. gün beklentilerimizden biri selamun aleyküm yerine günaydın sözcüğünü duymamızla birlikte yerine geldi. Gün ilerledikçe köylülerin bizim hükümet görevlisi olduğumuza dair şüpheleri biraz azalmış gibi görünüyordu. Her ne kadar çok değerli bir koleksiyon sayılmasa da odamız çanak, çömlek ve bronz parçalarla dolmuştu. İlk başta tepkimizi ölçmek için köylüler basit ve bozuk şekilli örnekler getirdiler ama zaman geçtikçe kapıdan ve pencereden çok daha etkileyici çömlek parçaları görünmeye başladı. Saat 3 gibi akıntı damlamaya başladı. Biz de gezimizin hatırası olarak birkaç parça eşyayı yanımıza aldık. Kutular hazırlandı. Bulduğumuz parçaları paketleyip üzerlerine tam olarak nerede ve hangi mezarda bulunduğunu yazdık. Elde dokunmuş yün çantalarına sıkıca bağlanmış kutularla yüklü katırlarımız önümüzde ilerliyordu. Marabu'ya yaptığımız yolculuk yorucuydu. Batıdaki örneklerinin neredeyse iki katı boyuttaki köpekler duvarların ardından çıkıp saldırıyorlardı. Ama katırcılar onları sopa ve taşlarla uzak tutmayı başarıyorlardı. Bir taraftan da Mike'ın bu yorucu yürüyüş sonunda ne halde olduğunu görmek için ona bakmaya çalışıyordum. Bir kısmı kazı belasından mustarip meraklı genç, yaşlı yüzler bize bakıyorlardı. Mike'ın buraya önceki gelişlerinden birinde muhtar Umam ona bazı hayvan heykelleri göstereceğine söz vermişti. Ondan sonra Mike ne zaman köyden geçse muhtar özür diliyor ve heykellerin kaybolduğunu söylüyordu. Ama bu sefer ekmek almak için beklediğimiz sırada bize birini göndererek görüşmek istediğini iletti. Gülümseyen muhtarın önünde uzanan nadide örnekler nefisti. Toplam 4 parça vardı. İkisi kilden, ikisi de bronzdandı. Yaklaşık 10 santim uzunluğundaydılar. Ama kil olanlar biraz daha uzundu. Yoksa bunlar bir inekle vahşi bir domuz arasında bir hayvana benzeyen ve bugüne dek ulaşılmamış bir hayvanın tasvirleri miydi? Bir hayvanın burun deliklerine benzeyen delikler de vardı. Bronz olanlar mükemmel yapılmışlardı ve 4 ayak üstünde duruyorlardı. Marabu'ya tam ışıklar sönerken ve polis ayrılırken varmıştık. Mona Jimmy, Mike'a yüzük, boncuk, tabak, kase ve olağan dışı kılıç örnekleri toplayıp göstereceğine söz vermişti. Bu yüzden onun evine varmayı heyecanla bekliyorduk. Sandıklarımızı bu dağ efendisinin büyük avlusunun girişi önünde indirdik. Merdivenleri çıktık ve bize karanlık, bakımsız, tozlu ve eski hasatlardan kalma tohumlarla dolu 3 tane oda gösterildi. Her odaya ince ve dekore edilmiş kemerli yollardan giriliyordu. Ve ahşapla kaplanmış bu odalar koyu renkli camlarla birbirine bağlanmışlardı. Sonunda Mona, Jimmy ve Kaan'ın bizi gece elbiselerini giymiş bir halde bekledikleri sade döşenmiş bir odaya götürüldük. Bizi buyur edip çay ikram ettiler. Sohbet kasvetli ve bilgilendiricilikten uzaktı. Bakmamız için hiçbir şey birkaç bronz bıçak ve mızrak ucu haricinde toplamamış olmaları üzüntü vericiydi. Hemen Tahran'a dönülmesi için ısrar ediyordu. Buna gerekçe olarak da artık zamanın dolduğunu ve yaşlı kemiklerinin buraların yağmurunu ve karını kaldıramayacağını gösteriyordu. Israrları sonuç verdi. Yemekten sonra ise Mona, Jimmy bölge ve sorunları üzerine konuştu. Kendini dağların basit yaşantısına adamıştı ama madem estetik değerleri bu kadar gelişkindi, neden atalarının böylesine önemli hatıralarının tüccarların yağlı ellerinde heba olmasına izin veriyor ve bir sürü parçayı alıp dolaplara tıkıyordu. Bunları konuşmak için çok fazla zaman yoktu. Sabah erkenden kalkıp ayrılmaya karar verdik. Merakımızı yok etmek için Mike'la birlikte gece kalkıp lahitleri araştırmaya gittik. Burası tam olarak Mike'ın tarif ettiği gibiydi. Lambamızı nereye yöneltsek karmaşık hatlar görüyorduk. Bazıları kare, bazıları dikdörtgen şeklindeydi ve her taraf utanç verici bir şekilde kazılmıştı. Her açıdan yaklaşılabilir olan mezarların ölçüleri 0.6 metreye 1.2 metre kadardı ama Mike daha büyük örneklere de rastlamıştı. Boyutları 1.8 metreye 0.9 metre olan bir mezar kendisinden biraz daha büyük olan bir mezarın altındaydı. Ancak tam olarak altında sayılmazdı zira arada 3 metrelik bir boşluk vardı. Mezarların raf olarak kullanıldığını gösteren küçük çekmeceler de vardı. Tabii ki geceyi geçireceğimiz yer burası değildi. Hayal kırıklığına uğramış halde ve bu kanunsuz ve umarsız yıkımı durduramayacağımızın farkında olarak hızlıca geri döndük. Sabah saat 4.30 gibi bir ulak tarafından uyandırıldık. Beslenmek ve damgalanmak için dışarı çıkarılan hayvanlara bakarak ekmeğimizi yiyip çayımızı içtik. Başlangıç noktamız olan Ambles'e giden 7 parasanglık yolu 12 saatlik sıkı bir yürüyüşten sonra aşacağımız söylenmişti. K tüm yol boyunca katır üstündeydi ve biz katırların ücretini peşin olarak vermiştik. Mona, Jimmy, Mike ve benim geçitleri aşabilmemiz için işimiz bittikten sonra geri gönderilmek üzere 2 at verilmişti. Horoz ötmeleri ve köpek avlamaları eşliğinde Marabu'nun hala uyuyan mahallelerini ardımızda bırakıyor ve Mike'la birlikte bir gün buraya yerleşmek üzere tamamen gerçek dışı hayaller kuruyorduk. Sabah biraz soğuktu ama Shal Kumark'ın 2700 metrelik zirvesine vardığımızda gözlerimiz zengin topraklar üzerine çöken şafağa takıldı. Hazarların şafağı bizi daha önce de büyülemişti ama bu defa başı boş ve karlı tepeler çalkalanıyor gibi duran kremsi bulutlarla iç içe geçmişti. Dik ve ağaçlık bayırdan aşağı doğru hızlıca indik. Şiddetli dizanteri Mike'ı bitkin düşürmüştü. Bu arada ben de ayağımı burkmuştum. Saatler hızla ilerlemişti. Fakat Ambles'e bu gece varma şansımız hala vardı. Etrafımızdakilere dikkat etmeden hızlıca ilerledik. Nehir yatağına vardığımızda Kaan'ın katırını tırısa alıp hızlanması bizi şaşırttı. Kaan'ın sandıkların içinde ne olduğunu tam olarak bilmediğini ve Ambles'e bizden önce varıp polise gideceğini anlamıştık. Ancak Ambles'e o polisle bağlantı kurmadan vardık. Birçok önemli parçası çalınmış olan Land Rover'imizin yanına vardığımızda K'yı postaladık ve sandıklarımızı alıp Tahran'a doğru yola çıktık. Mike 4 gün boyunca hasta yattı. Sonra K'yla bağlantıya geçmek için verdiği adrese gittiğimde hiç de şaşırmadığım bir şey oldu. Burada yaşayan hiç kimse onun adını duymamıştı.